Ayrım 3.
Sayfa 20. Musiki tahsili. Vekalet 3 gencimizi Paris'e gönderiyor. Marif Vekaleti tarafından Avrupa'ya gönderilecek talebe arasında 3 genç musiki tahsil için gönderilmektedir. Bu husus için icra edilen imtihanda Cezmi Rıfkı, Ulvi Cemal ve Ekrem Zeki Beyler kazanmışlardır. Marif Müdüriyeti tarafından harcırahları tesviye edilen, ödenen bu 3 gencimiz Ulvi Cemal, Cezmi Rıfkı ve Ekrem Zeki Beyler, pazartesi günü şehrimizden Paris'e müteveccihen hareket edeceklerdir. Galatasaray Lisesi'nde tahsil etmiş olan Cezmi Rıfkı ve Ulvi Cemal Beylerden birisi keman ve diğeri piyano ile Frère'de papaz okulunda tahsil etmiş olan Ekrem Zeki Bey de keman üzerinde çalışacaklardır. Küçükten beri amatör olarak musiki ile meşgul olan bu gençlerimize muvaffakiyet temenni ederiz. Ulvi Cemal bu sınavı kazandığı zaman 19 yaşındaydı. Küçük yaşta başlayan piyano eğitimini bundan böyle Paris gibi Avrupa'nın bir sanat merkezinde sürdürecekti. Ulvi Cemal ve arkadaşları uluslararası ödüllerde ulusunun adını duyuracak, saygın bir ülke olarak Türkiye'yi yurt dışında tanıtacak sanatçıların, yazarların, bilim adamlarının öncüsü, büyük başarıların habercisi olarak görülüyordu. Galatasaray Lisesi mezunu olması nedeniyle Ulvi Cemal'in Paris'te dil sorunu olmadı. Ancak piyano eğitiminin daha akademik, daha profesyonel, daha disiplinli olabilmesi için çok çalışması gerekiyordu. Paris'te 1,5 yıl özel dersler alarak Paris Konservatuvarı'nın giriş sınavına hazırlandı. Ve giriş koşulları son derece güç olan bu okulun sınavını kazanmayı başardı. Paris Konservatuvarı'na kabul edilmenin hangi anlama geldiğini iyi bilen Mahmut Ragıp Gazi Mihal, o günlerde Müzik ve Sanat Hareketleri dergisinde Ulvi Cemal'i konu alan bir yazı yazmış, sınavla ilgili görüşlerini şöyle yansıtmıştı. Bu sınav Türk müzisyenliği için bir değerdir. Çünkü dünyanın en çetin müzik ocağı olan bu kuruma ilk kez yarışma ile bir Türk genci girebilmiştir. Ulvi Cemal Paris'te ünlü eğitimcilerin öğrencisi oldu. Isidore Philipp ve Camille Ducros ile piyano, önce Paris Konservatuvarı'nda, daha sonra gittiği okul alan École Normale de Musique'de Jean Gallon ile armoni, kardeşi Noël Gallon ile kontrpuan çalıştı. Onun Paris'teki öğrencilik yıllarında ve en yararlandığı öğretmen, École Normale de Musique'de kompozisyon dersleri aldığı Nadia Boulanger olmuştur. Nadia Boulanger, 20. yüzyılın kompozisyon öğretmenlerinden biri olarak dünyaca ün yapmış bir eğitimciydi. Ünlü besteci Gabriel Fauré'nin öğrencisi olan Nadia Boulanger, aynı zamanda ilk kadın orkestra şefi olarak 1937'de Londra Claret Filarmoni Orkestrası'nın pek çok konserini, 1938'de Amerika'da Boston Symphony, New York Filarmoni ve Philadelphia gibi orkestraları yönetmişti. Amerika'da uzun yıllar kompozisyon öğretmenliği yapan Nadia Boulanger, Arthur Berger, Lennox Buckley, Eastley Blackwood, Moore Bilstein, Elliot Carter, Aaron Copland, David Diamond, Roy Harris, Walter Piston ve Virgil Thompson gibi Amerikalı bestecilerin yanı sıra Paris'te École Normale de Musique kurumuna kurduktan sonra aralarında Ulvi Cemal, Mithat Fenmen, Nevit Kodallı ve Edil Biret'in de bulunduğu Türk besteci ve yorumcularını da yetiştirmiştir. Ulvi Cemal, Paris Konservatuvarı ve École Normale de Musique'de geçen 5 yıllık öğrenim süreci sonunda diplomasını alarak öğrencilik yaşamını noktaladı. Mon Musical dergisinin 1930 Temmuz sayısında Ulvi Cemal'in kazandığı başarının öyküsü övgü dolu cümlelerle anlatılıyordu. 5 Damla. 1930'da Türkiye'ye dönen genç besteci ve piyanistimiz, Eylül ayında Musiki Muallim Mektebi'ne piyano ve armoni öğretmeni olarak atandı. Cumhuriyet yönetiminin açtığı ilk müzik okulu olan Musiki Muallim Mektebi, Vasıf Çınar'ın 1. Marif Vekilliği zamanında ve 1 Kasım 1924'te 12 öğrenciyle öğretime başlamıştı. Avrupa'da eğitim görerek Musiki Muallim Mektebi'nde görev alan ilk öğretmenlerden biri olan Ulvi Cemal'i ötekiler izlemiş, 1931'de Ahmet Adnan Saygun, Ferhunde Remzi Erkin ile Necdet Remzi Atak, 1932'de Mahmut Ragıp Gazi Mihal, 1933'te Halil Bedi Yönetken ve 1934'te Neci Kazım Akses genç kadroya katılmışlardı. Ulvi Cemal'in Avrupa'dan döndüğü yıl olan 1930'un Türkiye'si müzik açısından pek hareketli değildi. Cumhurbaşkanlığına bağlı Zeki Üngör yönetimindeki orkestramız, dağarı oldukça sınırlı bir topluluk olarak yılda ancak birkaç konser veriyordu. Opera etkinlikleri henüz başlamamıştı. Ulvi Cemal ilk eseri olan orkestra için iki dansı ve eserler listesinde ikinci sırayı alan keman ve piyano için Ninni, Improvizasyon ve Zeybek adlı parçayı Paris'te yazmıştı. Ancak improvizasyon adını taşıyan bölümü yurda döndükten sonra yazmış, eser son şeklini Türkiye'de almıştır. O yılların konser programları incelendiğinde Musiki Muallim Mektebi genç kadrosunun büyük bir dayanışma içinde sürekli konserler verdiği görülecektir. Bu yeni kadronun elemanları kendisini kanıtlamak için yarış halindedir. Ulvi Cemal öğretmenliğe atandığı tarihten başlayarak kimi zaman bir piyano konçertosuyla solist, kimi zaman diğer yorumcu arkadaşlarına eşlik eden bir piyanist, kimi zaman da kendi eserlerini çalarak adını duyuran bir sanatçıdır. İlk eserlerin ortaya çıkması ve konser etkinliklerinin çeşitlilik kazanarak yoğunlaşması, müzikle ilgili sorunlarımızı düşünsel açıdan kurcalayan yeni boyutlar kazandırıyordu. Ele alınan sorunların başında genç bestecilerimizin yeni eserlerinin basılması, dış ülkeler ile kültür alışverişi yollarının bulunması, dışa açılarak bestecilerimizin, yorumcularımızın tanıtılması yer alıyordu. Musiki Muallim Mektebi mecbasının 1 Aralık 1933 sayısında müzik kültürü propagandası başlığı altında konuyla ilgili görüşlere şu şekilde yer verilmişti. Batı müzik dergilerindeki haberleri gözden geçirince yalnız içerideki etkinlikleri değil, aynı zamanda dış ülkelere ait konserler, temsiller vesaire hakkında da sütun sütun yazılar olduğunu görürüz. Türkiye'deki müzik etkinlikleriyle şimdiye kadar daha çok Paris'te çıkan müzik dergileri ilgilenmiştir. Mont Musical'de çıkan Türkiye Müzik Mektupları Paris'te son konserlerimizden bilgi veren tek yayındır. Diğer ülkelerin müzik çevreleri bu tür sanat işlerimize sağır kalıyorlar. Müzik kültürü propagandasının manevi olduğu kadar maddi yararları da vardır. Örneğin ülkemizdeki yeni sanat etkinliklerini duyan yabancı sanatçılar bu bilgilerden ötürü ülkemize gelmeyi sıklaştırırlar, eser değişimi gibi hayırlı işler başlar. Bir gün gelir, dışta Türk sanatçıları tanıyıp çağırma merakı bile baş gösterebilir. Müzik kültürü propagandacılığı işini bütün Avrupa sanat merkezlerine yaymak gereğini duyan Ankara Müzik Merkezi, geçen yıl sonunda Ankara'daki elçiliklere birer mektup göndererek yardımlarını rica etmiş, bu yolda ne yapmak gerektiğini sormuştur. Ankara konserlerini aslında her yıl beğeniyle izleyen elçilikler, bu girişimimizle derhal ilgilenerek kimi yazıyla, kimi birer seçkin memurunu göndererek düşüncelerini bildirmek inceliğinde bulunmuşlar, pratik çareleri göstermişler ve karşılığında kendi ülkelerinin de Türkiye'deki sanatçıları ve müzikle ilgili yayınları tanımak istediklerini bildirmişlerdir. Almanya, Bulgaristan, Fransa, Lehistan, Sovyetler, Yunanistan elçiliklerine burada açık bir teşekkürü görebiliriz. Sovyet elçiliği memurlarından M. Brown'un çok ince bir girişimiyle Moskova Konservatuarı'nın özel olarak hazırlanmış ayrıntılı bir işleyiş ve ders programını alarak çok yararlandık. Buna karşılık orada yayımlanmak üzere Türkiye'deki müzik gelişiminin bir tarihçesini gönderdik ki basılmak üzereymiş. Lehistan Büyükelçiliği aracılığıyla Madame Köprilan'ın ayrıca değindiğimiz Türk müziği hakkındaki incelemelerini aldık. Türk sanatçıları ile bilimsel haberleşme dileğinde olan bu değerli bilginin isteği yerine getirilmek üzeredir. Dergimizin sayılarını bu tür bilim merkezlerine parasız olarak göndererek teşekkür görevimizi yerine getirmeye ayrıca çalışacağız. Türkiye'deki müzik işleriyle en çok ilgili olan tanınmış bilim merkezinin Paris'teki Société Française de Musicologie olduğunu unutmayalım. Bunun Türkiye'deki muhabiri 1927 yılından beri Mahmut Ragıp Bey'dir. Yunanistan'dan içtenliği ölçüsünde sanatçı kalemine yakışacak bir mektup geldi. Burada her türlü isteğimize cevap verileceği, Türk müzik hareketinin Gazi yönetiminde almış olduğu taze atılımların gün geçtikçe çoğalması dileğindedirler. Bulgaristan'ın Kraliyet Elçiliğinden şu yanıtı aldık. Efendim, Bulgaristan'da müziğe ait ne gibi yayınlar yapıldığına ilişkin 9-7-1933 tarihli mektubunuzla sorunuza cevap olarak Ankara'daki Bulgar Elçiliği aşağıdaki bilgiyi veriyor. 1. Ulusal Şarkı Dergisi 2. Müzik Yaşamı Dergisi 3. Bulgar Ulusal Tiyatrosu Dergisi Dergilerin üçü de Sofya'da yayınlanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından söz konusu dergiler müdüriyetimize ve Ankara'daki Türk Filarmonisi'ne gönderilmeleri rica edilmiştir. Saygılarımın kabulünü rica ederim efendim. Bizim dergimizin de anılan değerli Bulgar Sanat Dergileri müdürlüklerine sürekli gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Kültür ve sanat alışverişimizin sonuçları hakkında gelecek sayılarımızda düzenli bir biçimde bilgi vereceğiz. Musiki Muallim Mektebi Müdürlüğü. Genç Türk bestecilerinin yeni eserlerini basmak ve dış ülkelerde tanıtmak işi o dönemde sürekli gündemde olan ayrı bir konudur. Bu sorun Mahmut Ragıp Gazi Mihal'in kalemiyle Haziran 1935 tarihli Müzik ve Sahne Hareketleri dergisinde şöyle dile getirilir. Avrupa'da eserlerini bastırmak yolunu ilk açan Türk bestecisi Cemal Reşit Rey olmuştur. Albümleri Paris'in Ogel Basım Evi'nde nefis bir şekilde basılmıştı. Ferit Hilmi Atşek ile Necil Kazım Akses henüz öğrenciyken Viyana'nın Universal Edisyonu'nda 3 defter bastırdılar. Bu eserlerde ister istemez yabancı bir ülkeden gelen renkler bulunduğu, bunun ise batılı besteciler arasında bir merak konusu olduğu için Viyana Basım Evi'nin böyle bir girişimi satış açısından başarılı oldu. Zaten bu basım evinin katalogları gözden geçirildiğinde Balkanlı ve Doğulu bestecileri çok tutan tek basım evinin orası olduğu kolayca anlaşılır. Universal Edisyon, Doğu kokusu taşıyan yazıları basmaya, çok satacağını bilerek, son derece istekli göründüğü için bestecilerimizin bu olanaktan yararlanmaya çalışmalarını bekleriz. Unutulmasın ki bu gibi uluslararası basım evlerinin dünyanın dört köşesinde komisyoncuları veya yetkili satıcıları bulunmaktadır ve bastıkları eserlerin her yerde satılmasına çaba gösterirler. Sanatçılara ve orkestralara tanıtırlar. Bu ise ulusal müziklerin uluslararası alanda tanınmasına çok yarar. Halbuki ülkemizde basılacak notaların çok iyi bir baskısı yapılmış olsa bile Türkiye dışında bu güçte yayılabilmelerine olanak yoktur. Bunu Ulvi Cemal Erkin 5 damlası ile denedi. Yayım işinde eserlerin sanat değerleri kadar propaganda ve reklam da rol oynar. Bir iki batı merkezinde Türk bestecilerine karşı uyanmaya başlamış olan taze ilgiden bestecilerimizin eserlerini bastırmak işinde yararlanmalarını bekleriz. Alıntılayarak sunduğum bu iki yazı konuyla ilgili yöneticilerin, yazarların, ilk kuşak bestecilerimizin arayış içinde oldukları bir dönemi yansıtması açısından ilginçtir. Bestecilerin toplumsal işlevi yaşadıkları dönem açısından değerlendirildiğinde toplumun o zamanki kültür düzeyi, tazeliğini koruyan tarihsel olaylar ve hele o toplum yepyeni bir arayış içinde kabuk değiştirmek süreci içine girmişse bestecilerin o koşullardan soyutlanamayacağı gerçeğini de ortaya koyuyor. İleride tekrar değineceğimiz bu konuların daha emekleme çağında yani 1930'lu yıllarda dile getirilmesine ve sorunların aradan bunca yıl geçmesine karşın günümüzde hala gündemde kalması ise düşündürücüdür. Ulvi Cemal hem piyanist hem besteci olarak öğretmenliğinin ilk yıllarını yoğun bir çalışma temposu içinde geçiriyordu. Bu çalışmalardan biri, yaşamında ilkler arasında yer alan, orkestra eşliğinde solist olarak 6 Mart 1931'de verdiği ilk konserdir. Şef Zeki Üngör yönetimindeki Riyaseti Cumhur Musiki Heyeti eşliğinde Erkin, Musiki Muallim Mektebi salonunda Mozart'ın bir piyano konçertosunu çalmış, Elimizdeki bu konsere ilişkin programda Mozart'ın hangi piyano konçertosu olduğu belirtilmiyor. Bunu aynı yerde, aynı şef ve toplulukla 30 Aralık 1932'de Sezar Frank senfonik çeşitlemelerini seslendirdiği ikinci konser izlemiştir. Ulvi Cemal bu arada piyano için yazdığı küçük parçaların adını 5 damla koymuştur. Eserin ilk seslendirilişi 7 Kasım 1931'de Sivas Ordu Evi'nde kendisi tarafından gerçekleştirildi. 11 Mart 1932'de Halk Evi Güzel Sanatlar Şubesi'nce düzenlenen bir konserde ise Ankara'da sunuldu. Bu ikinci seslendiriliş ilkinden farklı bir anlam taşıyordu. Çünkü konser o yıl kurulan Halk Evi'nin düzenlediği ilk müzik etkinliğiydi. Beş Damla'daki küçük ve sevimli parçalar kısa sürede yaygınlık kazanmış, mevcut piyanistlerce yurt içinde ve dışında sıkça seslendirilir hale gelmişti. Ulvi Cemal'in ilk denemeleri arasında yer alan Beş Damla, birçok piyanistin repertuarına girmekle kalmadı, öteki bestecilerin ve çok sesli müziğin gelişmesi konusunda kalemiyle katkıda bulunanların da övgüsünü kazanarak geniş ilgi uyandırdı. Dış basında Ulvi Cemal'in eserleriyle ilgili ilk yazılarda bu piyano parçaları nedeniyle başladı. Bir Türk bestecisinin ve Türkiye adının o tarihlerde yabancı basında sıkça yer alması sevindiriciydi. Ayrıca yeni eserler ortaya çıktıkça diğer bestecilerin o eser hakkında yazdığı yazılar duyarlılığı simgeliyordu. Mahmut Ragıp Gazi Mihal, Müzik ve Sahne Hareketleri dergisinin 1935 Mayıs sayısında Beş Damla'nın bestelenişinden 1935 yılına kadar geçen 4 yılda eserin yurt dışı ve yurt içindeki yankılarını şöyle özetler. Ulvi Cemal Erkin'in eserleri arasında Beş Damla, basılmış olmasından ötürü gençler arasında oldukça yaygınlaşmıştır. Hatta diyebilirim ki hiçbir yeni kuşak bestecimizin pek çok piyano yazısı bu denli yaygınlaşmış değildir. Bu 5 parçayı kendisinden, Bayan Ferhunde'den, öğrencilerinden her zaman dinlediğim gibi Ömer Refik'in konser programlarında da sürekli yer alır. Fakat biz burada kendi görüşlerimize değil, başkalarının düşüncelerine yer vereceğiz. Sovyet müzik eleştirmeni Profesör A. Bebrik, Beş Damla'yı Moskova'da dinlemiş ve bazı ölçülerinde empresyonizm izleri gördüğünü söylemiştir. Başka bir yazıda Leipzig Konsert Anzeige ise Ulvi Cemal Erkin çağdaş Türk müziğinin dikkate değer kişisidir denilmektedir. Beş Damla hakkında Siegfried Walter Müller de şu sözlerle düşüncelerini dile getirmiştir. Bu 5 parça ritmik canlılığı ve öte yandan monoton ezgisiyle Doğu müziği ses dünyasının bütün güzelliğini kendinde toplamaktadır. Ulvi Cemal Erkin'in adı Avrupa'da gün geçtikçe fakat olanaksızlıklar yüzünden pek yavaş yayılmaktadır. Beş Damla'yı geçen yıl bir rastlantı sonucu gören Henry de Gros çok duygulanmış, bestecinin adresini bulmuş ve bir mektupla kendisine başvurarak başka eserlerini de göndermesini rica etmiş ve bütün bunları Hollanda'nın devlet merkezinde çalabileceğini yazmıştır. Kültür Bakanlığı yetkilisi ve Belçika Bestecileri Ulusal Cemiyeti'nin onur üyesi ünvanlarını taşıyan Henry de Gros, aynı zamanda yurdunun çok tanınmış bir müzik eleştirmeni olup La Haye'de oturmaktadır. Yurt dışında Beş Damla için buna benzer ilgi çekici yazılar da çıkmıştır. Ulvi'nin Beş Damlası hakkında yazılmış fakat basılmamış iki değerli belge daha vardır ki onları da bir kere okumak üzere kendisinden rica edip almıştım. Birincisi Ahmet Adnan Saygun'a, ikincisi ise Cemal Reşit Rey'e aittir. Adnan'ın fikirleri bir eleştiri makalesi olarak yazılmış fakat her nasılsa yayımlanmamıştır. Cemal Reşit Rey'inki ise coşkulu bir övgü mektubudur. İkisinde de genç meslektaşları Ulvi'nin başarısıyla gurur duydukları görülüyor. Adı geçen yazarların ulusal besteciliğimiz ile ilgili bir iki özlü görüşünü de yansıttıkları için değeri iki kat artan bu yazıların önemli bölümlerini alıyorum. Ahmet Adnan Saygun o sıralarda hiç kimsenin genç bestecilerimizi tanımak ve tanıtmak istemeyişinden uzun uzun yakınarak müzik konusunda geleceğimiz hakkında yazılan ve her kafadan çıkan demet demet yazılardan hiçbir şey çıkmayacağını, ileri sürülen çeşitli ulusal müzik önerilerinin saçmalığını, fakat bütün bu dedikodulara benzeyen gürültüler, kalem tartışmaları ortamında inkar edilemeyecek genç bir varlığın kendi normal yolunda adım adım ilerlediğini, damlaya damlaya göl olduğunu, Türk Müzik Okulu'nun belirmekte bulunduğunu ve bu varlığın er geç anlaşılacağını anlattıktan sonra diyor ki, bilinmeyen eserlerimiz arasına Bay Ulvi'nin birkaç ay önce yayımlanmış olan Beş Damla adlı eseri de katıldı. Böyle bir eserin yayımlanmış olmasından müzikçilerimizin çoğunluğunun haberi bile olmadığına eminim. Şu satırlarımla durgun suya atılmış bir çakıl taşının etkisini yapabilirsem mutlu olacağım. Üçüncü ile ikinci parçalar arasında büyük bir ruh ve yazılış benzerliği var. Fakat ikisinin karşılaştırılması yapıldığında Ulvi'nin 2 yıl içinde oldukça önemli bir ilerleme yaptığı anlaşılır. Birinde çok yalın, daha doğrusu kolaya kaçan bir yazı, diğerinde ise kolay, eze bir biçim. Üçüncü parça da Bebek türküsünden esinlenilmiştir. İkinci parça bence bütünün en kuvvetli ve en dengeli parçasıdır. Obstin bir basso üzerindeki ezgi aslında bir beşli üzerinde dolaşıyor. Eski bir karaktere sahip olan bu ezgi yükselmek istedikçe düşüyor. Ve en sonraki fan natürel bu duyguyu büsbütün kuvvetlendiriyor. Bu nedenle çok iyi duyulmuş olan bu yazı şekil olarak küçük bir lead'tir. Tamamen enerjik bir karaktere sahiptir. Ortadaki ritim değişikliği büsbütün kuvvetlendiriyor. Ondan sonra temin sol notasında gelişi çok başarılı. Bu parça baştan başa canlı ve iradeli. 4 numaralı parça yazı olarak iyi başlamış, fakat daha uzun olması gerekirdi. İkinci sayfadaki ritim hiçbir etkinlik göstermeden yerini iyi hazırlanmamış bir şekilde birinci teme bırakıyor. Besteci yazıya devamdan ürkmüş gibi her ne şekilde olursa olsun bitirmek istemiş izlenimi veriyor. Özellikle sondan 2 ölçü o enerjik bitişin etkisini kırıyor. 5. parça bir ninni. Vincent Denley'nin Do L'Enfant Do halk türküsü üzerine yazmış olduğu yazıyı çok anımsatıyor. İlk teme dönüş başarılı değil. Özellikle bir Yunan şarkısına pek fazla benzeyen bu yazının diğer bölümleriyle hiçbir ilgisi yok gibi. Temin parçanın sonunda ilk kez geldiği gibi gelmesi de pek iyi bir etki bırakmıyor. Ulvi'den istediğim biraz daha güç beğenen biri olmasıdır. Fakat diğer parçalar bu gibi zayıflıklara hoşgörüyle bakmamıza neden olacak yeterliliktedir. Özellikle 2. ve 1. parçalar üstünde önemli duracağım. Bu 2 parça yapıtın en güzel, en kuvvetli ve duyarak yazılmış parçalarıdır. Notanın basılışı da çok güzel. Bizde bu kadar güzel basılmış ilk nota denebilir. Ulvi'nin bu sanat atılımını beğeniyle karşıladığımı yazarak yazıma son vereceğim. Ahmet Adnan Saygun, 1932. Cemal Reşit'in mektubu da artistik, değer bilir, dürüst ve bir meslektaşı yüreklendirmek isteyen çözümleme ve önerilerle doludur. Notayı açtım ve çaldım. Eserinizin bende uyandırdığı hayranlığı ve heyecanı tarif etmek için hangi kelimeleri bulabilirim? İlk kez bizim ülkemizde bir müzik düşünürü, bir esin görüyorum. Bu benim için ne kadar büyük bir şey ve beni ne kadar sevindirdi. Gözünüzün önüne getirebilir misiniz? Neyse, kaos, kargaşa arasında, çünkü tüm bestecilikle ilgili uğraş gösterenleri aklımdan geçiriyorum. Bu da güç bir şey değil, çünkü o kadar az var ki. Ve bu resmi geçitten sonra ortaya çıkan izlenim şu. Kaos, kaos, kaos. Gerçek bir besteci yaratılışı yok. Kağıt karalamaktan başka bir şey değil. Neyse, diyorum ya, bir kaos ortasında bir umut. O da siz. Bu 5 parçanın birer eseri, yani birer bina ayakta duruyor. Dengeli, anlamlı ve canlı. Cidden çok kutlarım.